Ayrım 7. Alan Percy. Her güne bir Shakespeare. Sayfa 157. 60. Çılgın içgüdülerimizi, önüne geçemediğimiz cinsel arzularımızı frenlemek için mantığa ihtiyaç duyuyoruz. O aşk dediğinde sanırım bunların kıvılcımıdır. Iago'nun Otello'da söyledikleri, gönül işleri hakkında yüzyıllardır var olan, aşkın tarif edilemez acılarla aynı anlama geldiği inanışını da doğrulamış oluyor. Barok dönemde bütün sanatçılar onu kesin bir acı çekmeyle özdeşleştiriyorlardı. Bazıları onu bir hastalık, bazıları da aşığı peşinde sürükleyen dayanılmaz bir güç olarak değerlendiriyordu. Sözcüklerle iletişimi çok güçlü ve aynı zamanda iğneli sözleri seven bir beyefendi olan Quevedo'nun Aşk Çocuk adlı şiiri, yüzyıllar boyu hayatta kalmayı başaran, hayal edebileceğimiz en güçlü ve ironik betimlemelerin bazılarını içeriyor. Bu şiir şüphesiz aşık olmanın acılarını hafifletecek bir panzehir niteliğinde. O yakan bir buz parçası, donduran bir ateş, acıyan ama hissetmediğim bir yara, güzel bir hayal, kötü bir an, yorucu bir mola, ilgilenen bir ilgisizlik, yiğit isimli bir korkak, kalabalığın içinde yalnız yürüyen, sadece aşkı seven, sonu gelmeyen zindana atılmış bir özgürlük, tedavi edildikçe kötüleyen bir hastalık. İşte aşk çocuk, işte sizi kıyısına sürüklediği uçurumlar. Bakın, kendisinin tam tersi olan kişi, azıcık şeyle ne kadar büyük bir dostluk elde edecek. Bu şiirin yazarının aşk acılarını dindirmek için yaptığı gibi, göğsümüzde barındırdığımız kas parçasının bize yarattığı her sorun mizahla hafifletilebilir. Aşk ve mizah, gördüğümüz gibi, tutkuyu devam ettirmek için mükemmel bir ikilidir. 61. Vermeyi arzu ettiğim şeyi ikram etmeye, beni öldüreceğini bildiğim şeyi de kabul etmeye cesaret edemiyorum. Ama duygularımı gizlemeye çalıştıkça aşkım daha da büyüyor. Bu duygu yüklü kelimeleri Fırtına adlı eserde Miranda söylüyor. Sözler kulaklarımızda çınlıyor. Çünkü hepimiz yasak aşkın ne demek olduğunu bir şekilde biliyoruz. Birbirine düşman ailelerden gelen Romeo ve Juliet'in aşklarını yaşayamadıkları gibi, tarihte birçok aşık da etnik farklılıklar, ülke, kültür, dil ve din farklılıkları yüzünden mutluluklarını paylaşamamışlardır. Aşk sınır tanımazken, insanlar aslında olmayan yerlere sınırlar çizdiler ve dünyadaki milyonlarca aşığın büyük acılar yaşamasına sebep oldular. Hitler'in Almanya'sında Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki evlilikler yasaklanmıştı. Güney Afrika'da ırkçı rejim döneminde karma evlilikler yasaktı ve insanlar dört gruba ayrılmıştı: beyaz, zenci, Asyalılar ve melezler. Bu dört grup insan arasında karma evlilik yapılamıyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 1967 yılına kadar karma evlilikler bazı eyaletlerde yasaktı. Bu ayrımcı kanunlar birçok çifti ayrılmaya, gizli gizli görüşmeye, bu durum ortaya çıktığında tutuklanma korkusuyla sürekli endişe içinde yaşamaya zorladı. Günümüzde karma evliliklerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ancak bu tür bir evlilik yapmak zor bir iş olmaya devam ediyor. Bunlar Pareja de Colore adlı kitabında Patricia Moore'nin yaptığı açıklamalar. Günümüzde bile homoseksüeller ve biseksüeller arasında kanunlar tarafından yasaklanan evlilikler var. Çiftin arasında çok yaş farkı ya da derin bir sosyal statü farklılığı olan evlilikler de birçok ülkede cezai uygulamalara maruz kalıyor. Bütün bunlara rağmen bu kişilerin birçoğu aşık olmaya devam ediyor. Bu da insan kalbinin büyük gücünün yaşayan bir kanıtı. 62. Kıskançlıklara karşı dikkatli olun. Kıskançlık, beslendiği yemekle dalga geçen yeşil gözlü bir canavardır. Kıskançlık, en güçlü bağları bile koparabilecek çok tehlikeli bir zehirdir. Otello'da Iago karakteri 3. perdede bunun hakkında şunları söyler. Hava kadar hafif, anlamsız şeyler bile kıskançlar için kutsal kitabın kanıtları kadar güçlüdür. Şüphesiz sosyal ağların da kolaylaştırdığı iletişim olanaklarına sahip olan günümüz toplumunda kadınların ve erkeklerin çok katı ahlak kurallarıyla sınandığı Shakespeare döneminde olduğundan daha fazla şüphe duyulması çok doğal. Buna rağmen bazı uzmanlar çiftimize ihanet etmek için elimize geçen birçok fırsatı değerlendirmediğimizi söylüyor. Sobre el Deseo adlı kitabında felsefe profesörü William Irwin şu şekilde mantık yürütüyor. Elimize fırsat geçtiğinde neden seks yapılmasın ki? İşte modern mantığın büyük sorusu da bu. Bir zevk anı yaşamaktan neden mahrum kalınsın? Bu soruya bir cevap vermeden önce birçok kişinin zevke ulaşma fırsatını elinin tersiyle ittiğini söylemek gerekir. Seksten duyulan zevkin tadını sık sık çıkarmak isteyen kişilerin sayısı oldukça az ve bunun da basit bir sebebi var. Seksten duyulan zevk, esrar kullanıldığında duyulan zevk gibi bizlere bir bedel ödetiyor. Biz de birçok kez seks için ödememiz gereken bedelin buna değmeyeceğini düşündüğümüzden bekar olmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde düşünerek yeşil gözlü, canlı, kuyruğunu sağa sola sallayan o canavarı da kafesinde tutmuş oluruz. 63. Duygusallık, gözyaşlarının başlangıcıdır. Gözleri yaşlarla dolduran şeyden daha büyük aşk kanıtı var mıdır? Bunlar Kuru Gürültü adlı eserde Leonato'nun sözleri ve çiftlerden birinin hayatta bir kere yaşamak zorunda kalacağı bir sorundan bahsediyor. Eğer birliktelik dünyevi sebeplerden biri yüzünden bozulursa bu, birlikte yaşanan maceranın bir noktasında çiftlerden birinin bu hayatı karşısındakinin içinde doldurulamayacak bir boşluk bırakarak diğerinden daha önce bırakmak zorunda kaldığı anlamına gelir. Doktorların söylediğine göre yaşanan bu kayıp eğer yeni hayat için bazı alternatifler geliştirmezse hayatta kalan kişi için birçok riski de beraberinde getirir. Journal of Epidemiology and Community Health adlı dergide yayımlanan ve 4000 evli çift üzerinde yapılan bir çalışma, eşinin ölümünü takip eden ilk 6 ayın hayatta kalan kişi için oldukça kritik olduğunu ortaya koymuş. Eşin kaybedilmesi, diğer bireysel risklere eklenen başka bir risk faktörü. Bu yüzden de yaralı kalbi tedavi etmek ve acıyı hafifleten önlemler almak gerekli. Yaşanan ayrılığın yarattığı üzüntüye saygı göstermek, duygularımızı değersiz görmemek ve onları gizlemeye çalışmamak. Aşık olduğumuz kişiye yakın olan başka kişilerin desteğinden faydalanmak, onlarla ayrılık acısını ve ilişkide yaşanmış güzel hatıraları paylaşmak. Ayrılıktan dolayı yaşanan boşluğa düşmemek için yeni alışkanlıklar, meşguliyetler edinmek. Psikologlara göre sevilen bir kişiyi kaybetmenin verdiği acının hafiflemesi için aradan bir yıl geçmesi gerektiği unutulmamalıdır. 64. Bir sıcaklığın diğerini yok etmesi, çivinin çiviyi sökmesi gibi eski aşkların hatırasını unutturan şey de yeni bir aşktır. Veronalı İki Centilmen adlı eserde Proteo'nun söylediği bu sözler hiçbir şekilde pişman olmamamız gereken, aşkta elde edilen ikinci, hatta üçüncü fırsatı işaret etmektedir. Eğer bilimin ve aynı zamanda her türlü beşeri faaliyetin ilerlemesinin deneme, yanılma teorisine dayandığını kabul ediyorsak, durum aşk için neden farklı olsun ki? Amor el Segundo Intento adlı eserinde yazarı Anthony Bolinches, aşkta yaşanan başarısızlıklardan elde edilen deneyimle her anlamda tatminkar bir ilişkiye adım atılabileceğini söylüyor. Bu psikolog ve seksolog bir ayrılıktan sonra kişinin öz eleştiri yapabilmesinin o kişinin yeniden sevmeye hazırlıklı olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Duyguların yetişkinliği döneminde yazar, aşkın dört ayağından bahsediyor. 1. Uyumlu bir cinsellik. Cinselliği olmayan bir çiftin ilişkisinin yolunda gitmesi zordur. Tabii bir ilişki sadece cinsellikle yolunda gitmez. İlişkide istikrar, cinsellikte heyecanın kaybedilmesi anlamına gelebilir. Bu yüzden de rahat bir cinsel hayatı ayakta tutmak için stratejileri yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Bunun için 4 altın kural vardır. İstediği her şeyi yapın. İstemediği hiçbir şeyi yapmayın. Her zaman yapın, arzuyla yapın. 2. Karakter uyumluluğu. Eğer eşimiz hatalarından yakınıyor ve başkalarını suçluyorsa, nevrotik bir karaktere dönüşecektir. Önemli olan, acı çekmeyi olumlu bir hale getirerek, ilişkide ortaya çıkan her sorundan bir şey öğrenerek olgun birine dönüşmektir. 3. Aynı değerler skalası. 3 öğeyi uyumlu bir hale getirmektir. Esas değerler, dil, ideoloji ve bunun gibi. Fonksiyonel olanlar, örneğin iş ve bir hayat stilinin oluşturulduğu alışkanlıklar, beslenme, eğlence ve bunun gibi. Eğer farklı öncelikler söz konusuysa ilişkide sorunlar ortaya çıkar. 4. Paylaşılan bir hayat projesi. Bu portakallar teorisinden yola çıkılarak bizim hayat projemize uygun başka bir portakalı aramak anlamına gelir ve istikrarın 4. ayağıdır. 65. Aranan aşk güzeldir ama beklenmeyen aşkı bulmak daha da güzeldir. İlk aşk hepimizde silinmeyen izler bırakır. Birçoğumuz her ne kadar mutlu bir birliktelik ya da evlilik yaşıyor olsak da o ilk aşkı aklımızdan bir türlü çıkaramayız. Günümüzde uzun yıllar önce izini kaybetmiş olduğumuz ve yine uzun yıllar duyduğumuz özlemle gözümüzde büyüttüğümüz o ilk aşkınızı bulmak için sosyal medyadan medet ummak sık sık karşılaştığımız bir durum. Bu belki de o kişiyle ilk öpücüğü tattığımız, bir zamanlar ona yaklaştığımızda ya da onu kucakladığımızda titrediğimiz içindir. Birçok sosyal medya kullanıcısı tüm dünyada çoktan bu arayış içine girdiğinden ihanet edenlerin sayısında bir artış olduğu da bir gerçek. Psikologlar bu ilk sevgilinin kolları arasına dönme çalışmasının duygusal olarak zarar verici olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Hafıza selektiftir ve yaşanmış aşk deneyimlerinin kötü hatıralarını siler. İlişki neden bitti? Yolunda gitmeyen şey neydi? O ilk aşka bir kaide çakmaya çalışmak, 20 yıl sonra her şeyin eskisi gibi, hatta eskisinden daha da iyi olacağını düşünmek çok da gerçekçi olmaz. Ayrıca birçok kişi bunu, içinde bulundukları durumdan, rutin bir hale gelmiş evliliklerinden kaçmak için yapar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nin emektar profesörlerinden Nancy Kalish bu konuyla ilgili 20 yılı aşkın bir süredir yaptığı çalışmalarında 90'lı yıllarda birçok kişinin annesi ya da babası onaylamadığı için yarıda kesmek zorunda kaldığı aşk ilişkilerini yeniden inşa etmek istediklerini ortaya çıkarmış. Aynı zamanda tam da içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda sosyal ağlarda ilk aşkıyla yeniden iletişim kurmayı başaranların birçoğu kazara bu işe giriştiklerini, eski aşkları yeni aşklarına ihanet etmekle hata ettiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden belki de eski bir aşkı canlandırmak isterken önce bunun yeni aşkımızı kaybetmeye değer olup olmadığını iyice düşünmemiz gereklidir. 66. Güzel bir güvercinin sesiyle size mırıldanacağım. Bir bülbülün sesiyle size kükreyeceğim. Bu güzel kelimeleri en hafif şekilde yaşanandan oldukça samimi anlara kadar birçok aşk sahnesini içinde barındıran Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserin baş kahramanlarından Fondo söylüyor. Dünyada her gün milyonlarca aşık kalp sevdiği kişiye yaklaştığında hızla çarpmaya başlar. Birçok kişi arzu ettikleri kişiyle birlikte olduklarında kalp atışlarının hızlandığını, hatta bazen kalplerinin yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladığını söyler. Ancak canlı ve mutlu olma hissinden daha da çok heyecan veren şey iki kalbin aynı ritimde atmasıdır. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan ve American Psychological Association Journal Emotion'da yayımlanan bir çalışmada birçok çift üzerinde kalp atışlarıyla nefes alışverişler arasındaki senkron incelenmiş. Kalp atışının monitorize edildiği makinalarla gerçekleştirilen bu çalışmalar, kadın ve erkeklerin aralarında birkaç metre mesafe olmasına ve birbirlerine dokunmamalarına rağmen kalplerinin çok benzer bir ritimle attığını, kadının ritmini erkeğinkine uydurduğunu ortaya çıkarmış. Aşkın kimyası beyinde olabilir, evet. Ancak kalpte hissedildiği ve iki kalp aynı anda attığında da mutluluk elde edildiği ortada. 67. Eğer aşkım olmasaydı gündüz gece olurdu. Bu alevli açıklamayı Aşkın Çabası Boşuna adlı eserde Miron yapıyor ve bize gönül büyüleriyle ilgili anlatılan birçok konuyu hatırlatıyor. Bütün her şeyimizde birini sevdiğimizde o kişiyle ilgili her şeyin bizim için kutsal, tapılası bir şeye dönüştüğü doğru. Italo Calvino'nun birine karşı duyduğumuz aşkın eşyalara ve mekanlara ne şekilde etki edebileceğini gösteren çok güzel bir hikayesi var. İmparator Charlemagne yaşı epey ilerlediği zamanlarda Alman bir kadına aşık olmuş. Saraydaki asiller çok endişelenmişler. Çünkü aşk ateşiyle yanan hükümdar sarayın saygınlığını unutmuş. İmparatorluk meselelerini önemsememeye başlamış. Alman kız aniden ölünce sarayın saygın adamları da rahat bir nefes almış. Ama bu pek uzun sürmemiş. Çünkü Şalman'ın aşkı yaşamaya devam etmiş. Mumyalanmış cesedi tahtının yanına getirten imparator bir türlü aşığının cesedinden ayrılmak istemiyormuş. Bu ürkütücü tutkudan korkan başpiskopos Turpin bir büyüden şüphelenmiş ve cesedi incelemek istemiş. Cesedin dilinin altına saklanmış, değerli taşlı bir yüzük bulmuş. Turpin yüzüğü eline alır almaz, Charlemagne hemen cesedin gömülmesini emretmiş ve bu kez tüm aşkını başpiskopos'a çevirmiş. Turpin bu utanç verici durumdan kurtulmak için yüzüğü Konstanza Gölü'ne atmış. Charlemagne da bu kez göle aşık olmuş ve kıyısından bir daha hiç ayrılmak istememiş. 68. Ne cesur öğrenciye, ne harika müzisyene, ne gururlu saraylıya, ne hırslı askere, ne kurnaz avukata, ne güzel kadına, ne de bunların hepsini barındıran aşığa özlem duyuyorum. Nasıl hoşunuza giderse adlı eserde Jacques'ın yaptığı konuşmada her halin aşığın esaslı bir duygusu olduğunun altı çiziliyor. Bir hayat arkadaşı bulmak adına bu duygu uçurumunun kenarında yürümeyi kabul ettiğimiz zaman aşkın bize vereceği ödül de çok büyük olmalı. Yunanların kahramanların hastalığı olarak niteledikleri aşk melankolisi hakkında yapılan ilk değerlendirmelerden biri Fars hekim İbn Sina 980-1037 tarafından yapılmıştır. Bakalım kendisi bu melankoliyi nasıl tanımlıyor? İşaretleri arasında gözlerde çökme ve kuruluk vardır. Sadece ağlandığı zaman ıslaklık olur. Göz kapakları sürekli açılıp kapanır. Güzel bir şey duyulduğundaki gibi gülümseme belirir yüzde. Nefes alışverişler tuhaf olur. Bazen mutlu mesut olunur, bazen de üzgün, ağlamaklı. Aşk kelimeleri fısıldanır. Özellikle de yanında olmayan aşık hatırlandığında. Vücudun her tarafı kurur. Sadece çok ağlamaktan ve uyumamaktan şişmiş gözler nemlidir. Nabız çılgınlık, açlık ya da korku anlarındaki gibi atar. Ve sevilen kişi hatırlandığında birden değişiklik gösterir. Sevilen kadına karşı duyulan aşkı sözlere aktarmadan kanıtlanmış olur. Sevilen kadın iyileşmeye giden yoldur. Sevilen kişiden karşılık gelsin ya da gelmesin, aşk melankolisi bizi hassas kılar. Sanat konusunda daha yaratıcı olmamızı sağlar. Aşık bir besteci en güzel parçalarını yazar. Ressam en derin görsellerini çizer. Yazar da en derin ve en üstün diyaloglarını yazar, tasvirlerini yapar. Bu yaratıcı gücü aşkın melankolisine borçluyuz. 69. Sabrı olmayan insanlar ne kadar sefildirler? Çeşitli bilimsel çalışmaların sonucunda insan kalbinin aşk şoku yaşamasının uygun olmadığı ortaya çıkmış. Bugün artık biliyoruz ki kalp duygular konusunda istikrarlı olmaya ihtiyaç duyar. Aşık olmak, beyinde başlayan ve oksitosin, dopamin ve adrenalin gibi hormonların salgılanmasını da içine alan biyokimyasal bir işleme sebep olur. Bu hormonlar aynı zamanda doğum, emzirme ve orgazm sırasında salgılanan hormonlardır. Bu hormonlar kardiyovasküler sağlığın, daha doğrusu kan damarlarının korunmasında etkilidirler. Ancak aşkın bitmesi de bir telaş, depresyon sendromuna yol açar ve beraberinde serotonin eksikliğiyle birlikte iskemik kardiyopati hastalarında ritim bozukluklarına sebep olur. Kısacası sevdikleri tarafından terk edilen bazı insanların göğüs ağrısı, göğüste baskı ve ızdırap çekmeleri tuhaf değildir. Aşkın bitmesi acı çektirir. Aşık olmak her ne kadar canlı, harika, kadınların ve erkeklerinin çoğunun yaşamak için can attığı bir duygu olsa da kalp için bazı sakıncaları vardır. Bu da bu durumlarda salgılanan ve hayati fonksiyonları hızlandıran serotonin hormonunun suçudur. Bu hormon damar büzülmesine de sebep olur. Kalbimizin sağlığı için uygun olan, duygularımızın istikrarlı olduğu, organizmamızı zorlamayan huzurlu bir hayata sahip olmaktır. 70. Konuşmak her ne kadar iyi niyet göstergesi olsa da bir işi gerçekleştirmek anlamına gelmez. Kelimeler meydana gelen olaylar değildir. Bir aşkın yüceliğinden bahsetmek bir şey, bu yüceliği kalbimizin derinliklerinde yaşamak bambaşka bir şeydir. Sevdiğimiz kişiye duygularımızı ispatlamak zaten zor bir işken, aşk alevini geçen süre içinde canlı tutmak, Erich Fromm'un da söylediği gibi yavaş yavaş edinilmesi gereken bir ustalıktır. Bir keresinde bir gazeteci Dalai Lama'ya aşk nedir diye sormuş. O da aşkı aşağıdaki açıklamalarla tarif etmiş. Birçok kişi aşkı zevkle ya da birinden ya da bir şeyden anlık etkilenmeyle karıştırır. Bu tür aşk çılgın aşktır ve bu tür aşkta istikrar yoktur. Biri diğerini gözleri güzel diye komik şeyler söylediği için ya da binlerce başka sebepten sevebilir. Artık güneş parlamadığında işte o zaman biri o aşkın arzudan başka bir şey olmadığının farkına varır. Oyuncaklar ya da giysilerle de buna benzer şeyler olur. Bir örnek vermek gerekirse, bir dükkana gidersin ve birden hoşuna giden bir şey görürsün. Kendi kendine onu istiyorum dersin. O anda o giysi senin için özel bir şeye dönüşür. Onu satın alırsın ve artık senin olduğunda onun daha da güzel olduğuna karar verirsin. O aslında aynıdır ve aynı parçadan dükkanda daha çok vardır. Ama şimdi senin çantandadır ve sen onu sevmeye başlarsın. Belki de güzel aşkın en iyi tanımı şudur. Aniden dünyada tek olan ve hep yanımızda taşıdığımız şey. 71. Altın çağ arkamızda değil, önümüzde duruyor. Tutkunun gelgitlerinin daha da ötesinde aşkın son hedefi, Beatles'ın da bahsettiği uzun ve fırtınalı yolda birlikte yürüyebileceğimiz bir hayat arkadaşı bulmaktır. Bütün geleneklerde bu belki de bizi yavaş yavaş ve zevkle olgunluğa doğru taşıyacak paylaşılan mutluluğu övmek için bazı semboller vardır. Bir çift kuğu, güvercin ya da üveyik Hristiyan kültüründe aşkın simgesidir. Çünkü bu hayvanlar çiftini bulunca hayat boyu ondan ayrılmazlar. Feng Shui'de mandarin ördekleri istikrarlı bir ilişkinin sembolüdür. Kelt kültürü gibi antik kültürlerde çiftlerin birbirlerine verdikleri bir muska olan ve aşklarının hiçbir zaman bitmeyeceği anlamına gelen çözülmeyen düğüm muskası gibi semboller vardır. Tehert iki triskeleden oluşur. Bunların her birinin ucunda sevgilinin vücudunu, aklını ve ruhunu temsil eden üç ayrı uç vardır. İki triskele birleşince ortalarında bir daire oluşur. Bu triskeleler birbirlerini seven iki insanın vücutlarının, akıllarının ve ruhlarının ebediyen birleşmesini sağlar. Bu muska geldikleri yerler ve yaşadıkları çevreleri tamamen farklı olan iki insanın aynı yolda ilerlemek için paylaştıkları mutluluk trenine bir bütün olarak binmelerini sağlayan aşk büyüsünü simgeler. 72. Yaşlılığın izlerini yüzümüzde gülüşlerle, neşeyle bekleyelim. Halle Seri ile tanışınca Bridget Jones'un günlüğü Aşkta Her Şey Mümkün ya da Kadınlar Ne İster, milyonlarca çifte hayaller kurduran ve onları gülmekten öldüren romantik filmlerden sadece birkaçı. Ama gerçek anlamda ilginç olan bir şey var ki, o da bir pazar akşamını kanepede aşk filmleri seyrederek geçirmenin uçurumun kıyısında olan bir ilişkiyi kurtarabilecek bir güce sahip olması. Nasıl yani? Evet, doğru duydunuz. Rochester Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre bu tür filmleri seyrettikten sonra çiftin arasında geçen konuşmalar, ortaya çıkan gönül sorunlarından bahsetmek, çiftlerin sakin bir şekilde bu konuları tartışmasına ve ilişkilerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu metot, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Mr. and Mrs. Smith filminde yaptıkları gibi bir evlilik danışmanına gitmek ya da bir tedavi görmekten daha etkili gibi görünüyor. Nitekim araştırmacılar, yeni evlenen çiftlerin önlerindeki ilk 3 yıl içinde bu metotla boşanmanın eşiğinden dönebildiklerini belirtiyorlar. Demekte fayda var. Film seyretmek hem eğlenceli, hem kolay, hem de insanları güçlü bir şekilde birbirlerine bağlıyor. Sanki Hollywood'un senaristleri de bunu biliyor ki, Richard Gere ve Julia Roberts'ın ilk buluşmalarını televizyonda eski bir komedi seyrederek geçiriyorlar. Tom Hanks ve Meg Ryan'da Sevginin Bağladıkları adlı filmde Empire State'de buluşmayı başarıyorlar. Çünkü ikisinin de hayalinde başka bir film var. Cary Grant ve Deborah Kerr'in Büyük Elma'nın o efsanevi gökdeleninde buluşacakları Unutamadığım Aşk filmi. Yani yerini al ve uzun süreli bir ilişkinin tadını çıkar. Hayatının filmi yeni başladı. Kitabın sonu. 6 Temmuz 2017. Sayfa 187.